Ayrım 5.
Güney Afrika'nın her yeri Paleolitik çağ Avrupa'sındakilerin tıpkısı olan kazıyıcılarla doludur. Buşmanlarla yakın tanışıklıklar kurmuş olan kimselerin anlattıklarına göre bu aletler kadınlar tarafından yapılmıştır. Op.cit. Mason da bunu doğrulamaktadır. Kazıyıcılar dünyadaki her zenaatın en eski aletleridir. Montanalı kızılderili kadınlar bugün bile zenaatlarını analarından öğrenmektedirler. Onlara da kendi anaları öğretmişlerdi. Bu öğrenme öğretme zinciri insan türünün doğuşundan bu yana kopmadan süre gelmiştir. Op.cit. Tabaklama. Ama deri yapımı öteki çoğu zenaat gibi kol emeğinden daha başka şeyler de gerektiriyordu. Kadınlar bu zenaatta da kimya gizlerini öğrenmek zorundaydılar ve çalışma süreci içinde bir maddeyi bir başka maddede dönüşüme yol açacak biçimde kullanmayı öğrendiler. Tabaklama esasda ham deride kimyasal bir değişiklik meydana getirilmesidir. Lowy'nin yazdığına göre Eskimolarda bu kimyasal değişiklik postları idrar dolu bir leğene bastırmakla sağlanıyordu. Kuzey Amerika'da kızılderili kadınlar hayvan beyniyle yaptıkları özel bir karışım kullanırlardı. Deri bununla ıslatılır ve kimyasal değişiklik böyle gerçekleştirilirdi. Asıl tabaklama ise meşe ağacı kabuğu ya da tannik asit içeren başka bitkisel maddeler kullanmayı gerektirir. Deri yapım işleminin bir parçası olarak kadınlar için için yanan bir ateş üzerinde deriyi tütsülerlerdi. Kuzey Amerika kızılderililerinin deriden yapılma kalkanları o kadar sertti ki bunlara ok işlemediği gibi kimileri kurşun bile geçirmez cinstendi. Deriden yapılma ürünlerde sepetçilik kadar büyük bir çeşitlilik gösterir. Lowy derinin bazı kullanım alanlarını sıralar. Asyalı göçebeler deriden su kabı yapıyorlardı. Bu Afrikalılar kalkan ve giysi yapımında deri kullanıyorlardı. Kuzey Amerika kızılderilileri entari, gömlek, ceket, tozluk, ayakkabı, çadır, beşik ve kalkanlarını deriden yapıyorlar. Tütün içme malzemelerini ve çeşitli ufak tefeklerini geyik derisinden keselere koyuyorlar ve eti ham deriden torbalarda saklıyorlardı. Kuzey Amerika kızılderili kadınlarının elinden çıkma incelikli deri ürünler, bunların topladığı müzelerde ziyaretçilerin hala hayranlığını uyandırır. Britt Falt, kadınların hazırladıkları derinin niteliğini önceden bilmek ve onun hangi tür ürün için elverişli olduğuna önceden karar vermek durumunda olduklarına işaret eder. Yapılan işlem, derinin kullanılacağı eşyanın cinsine göre sonsuz bir çeşitlilik gösterir. Bükülgen deriler düzgünleştirilip aynı kalınlığa getirilir ve kılların bağlı olduğu tabaka bırakılır. Sert postlar çadır, kalkan, kano, çizme yapımında, ince yumuşak yıkanabilir deriler giysi yapımında kullanılır. Bütün bunlar ilkel kadının geliştirmiş olduğu özel teknik işlemleri gerektirir. Op.cit. Mason da şöyle yazıyor. Yalnızca Amerikan kıtasında kadın dericiler kedi, kurt, tilki, kokarca ailesinden sayısız hayvan, ayı, Güney Amerika tilkisi, ayı balığı, deniz aygırı, yaban sığırı, manda, keçi, koyun, ceylan, çeşitli geyik türleri, kunduz, yaban tavşanı, Güney Amerika sincabı, misk sıçanı, kirpi, timsah, kaplumbağa, sayısız kuş, balık ve sürüngenlerin derilerinin nasıl işleneceğini ve bunlardan eşyalar yapmayı biliyorlardı. İster gökte, yer altında ya da suda olsun, derisi olan bir yaratık varsa yabanıl kadın araştırıp bularak ona bir ad verir. İnsanoğlunu giydirme uğraşısında ondan yararlanmanın yolunu bulur ve o deri için asıl sahiplerinin aklından geçmeyecek yeni kullanım alanları yaratırdı. Op.cit. Çömlekçiler ve sanatçılar. Çömlek yapımı kadınların yaptıkları çalışmaların birçoğundan farklı olarak doğada hazır bir biçimde bulunmayan yepyeni maddelerin yaratılmasını sağlıyordu. Bu konuda Gordon Childe şunları yazıyor. Çömlek yapımı kimyasal bir değişimin insan tarafından ilk bilinçli kullanılmasıdır belki de. Çömlekçinin işinin özü, kadının bir parça kili istediği biçime sokması ve daha sonra ateşe tutarak, yani 600 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda ısıtarak. Bu biçime süreklilik kazandırmasıdır. Maddenin niteliğinde meydana gelen bu değişiklik, çamur ya da toprağın taşa dönüşmesi, ilk insanın gözünde bir tür büyülü dönüşüm sayısı gerektir. Çömlekçiliğin keşfi esas olarak yukarıda söz edilen kimyasal değişimin nasıl denetleneceğinin ve bundan nasıl yararlanılacağının bulunmasından ibarettir. Ama bütün öteki keşifler gibi pratikteki uygulaması daha başka şeyler de gerektirir. Kile biçim vermek için ıslatmak gerekir. Ama yoğrulup biçim verilmiş çamur ıslak ıslak ateşe konduğunda çatlayıverir. Biçim verebilmek için kile katılan suyun önce güneşte ya da ateşe yakın bir yerde buharlaşma yoluyla uçurulması, ancak bundan sonra kabın pişirilmesi gerekir. Ayrıca kilin de iyice seçilip hazırlanması, içindeki irili ufaklı yabancı maddelerin ayıklanacağı yıkama işlemi gibi bir şeyin geliştirilmesi de gerekir. Pişirme işleminde kilin yalnızca fiziksel yapısı değil, rengi de değişir. İnsan böylesi değişimleri denetlemeyi ve kabın güzelliğini daha da arttırmak için bu değişimlerden yararlanmayı öğrenmek zorundaydı. Öyle ki çömlekçinin zanaatı en kaba ve en yaygınlaşmış biçimiyle bile yeterince karmaşıktı. Bir dizi özgül işlemin anlaşılmasını, birbiriyle ilintili bir takım buluşların uygulanmasını gerektiriyordu. Bir çömlek yapmak insan için üstün bir yaratma olayıydı. Kendini yaratan insan. Gerçekten de ilk çömlekçi olarak ilkel kadın yerden toprağı aldı ve buna biçim vererek kilden yeni bir sanayi ürünler dünyası yarattı. Süsleme sanatı da kadınların ellerindeki bütün bu sanayilerle yan yana gelişti. Sanat emekten doğdu, Lovin'in dediği gibi. Bir sepetçi ister istemez bir süsleme sanatçısı haline gelir. Ama modeller göze ilişir ilişmez, göz bunları bilinçli biçimde aranır hale de gelir. Sepetin sarımları bir sarmal, örgüsü de nakışı ima edebilir. Dahası bu geometrik şekillerin süsleme özelliği bir kez anlaşılınca, artık ilk ortaya çıktıkları zanaata çakılı kalmak durumunda olmazlar. Bir çömlekçi yaptığı vazoya taraklı bir desen boyayabilir. Bir oymacı da yaptığı tahta kasede bunu taklit edebilir. Op.cilt. Kadınların yaptığı deri eşyalar yalnızca yararlı oluşlarıyla değil, süslemelerinin güzelliğiyle de göze çarparlar. Kadınlar giysi yapımı aşamasına geldiklerinde kumaşı da usta motiflerle dokudular. Boyaları, boyama tekniklerini buldular. Mimar ve mühendisler. İlkel kadınların belki de en az bilinen faaliyeti, onların yapım, mimari ve mühendislik alanındaki işleridir. Brit Fault bu konuda şunları yazıyor. Ayakkabı yapımı ya da çanak çömlek imalinden tutunuz, inşaat sanatı ve mimariye dek, bunların birer kadın uğraşısı olduğunu düşünmeye alışık değilizdir. Gelin görün ki Avustralyalıların, Andaman Adası sakinlerinin, Patagonyalıların, Botokudoların kulübeleri, serilerin kaba korunakları, Amerika Kızılderililerinin deri çadır ve kulübeleri, Bedevilerin siyah deve tüyünden çadırları, Orta Asya göçebelerinin yurtları, hepsi de tümüyle kadınların işidir ve onların özel çabasının ürünüdür. Bu az çok taşınabilir konutlar kimi zaman son derece ince işçilik ürünüdürler. Örneğin iskeletini çember biçiminde dizilmiş ve ağaç çatmalarla sağlamlaştırılmış direklerin oluşturduğu ve kalın bir keçeyle kaplı kubbemsi bir yapı görünümündeki yurt, kimi zaman birkaç bölmeye ayrılmış büyük bir evdir. Yurtun ahşap malzemesi dışındaki bütün parçaları, bunların yapımını ve bir araya getirilmesini kendisine iş edinen Türkmen kadınının ürünüdür. New Mexico ve Arizona'daki Pueblo'lar bir doğu kasabasının canlı görünümünü andırır. Salkımlar halinde basamak basamak yükselen ve alttakinin düz damı üstündekine zemin oluşturan çok katlı evler. Üst katlara içeriden tahta merdivenlerle ya da dışarıda yapılmış basamaklarla çıkılır. Duvarlarsa süs kabilinden mazgallı siperlerdir. Avlular, meydanlar, sokaklar ve pahvel ya da tapınak olarak kullanılan kamu binaları. Op.cilt. Pueblo Kızılderilileri arasına yerleşen İspanyol rahipleri, bu kadınların kendileri için yaptıkları kiliselerin ve manastırların güzelliği karşısında şaşıp kalmışlardır. Avrupa'daki hemşehrilerine bu konuda şunları yazmışlardır. Bir evin yapımına bugüne dek hiçbir erkek elini sürmemiştir. Bu yapılar yalnızca misyonumuza katılan kadınlar, kızlar ve gençler tarafından yapıldı. Çünkü bu insanların geleneklerine göre evleri kadınlar kurar. Aktaran Brifalt Op.cilt. Misyonerlerin etkisiyle erkekler de bu çalışmaya katılmaya başladılar. Ama onların ilk çabaları çevrelerini kahkahadan kırıp geçirdi. Bir İspanyol rahibinin yazdığı gibi. utancından ezilip büzülen zavallının çevresini kendisiyle alay eden, gülüşen ve bunun bir erkek ev yapımına kalksın, şimdiye dek gördükleri en gülünç şey olduğunu düşünerek onunla dalga geçen kadın ve çocuk kalabalığı sardı. İbit. Bugünse gülünüp geçilen bunun tam tersidir. Kadınların inşaatla ve mühendislikle uğraşması. Kadınların sırtında. Kadınlar ilkel toplumun yalnızca kalifiye işçileri değildiler. Onlar aynı zamanda yük ve eşya taşıyıcısıydılar. Evcilleştirilmiş hayvanlar kadınları yükün bir bölümünden kurtarıncaya değin, ilkel taşımacılık kadınların sırtında yapılıyordu. Kadınlar çalışmalarında kullandıkları ham maddeleri taşımakla kalmıyor, bir yerden bir yere taşınırken bütün ev eşyasını da onlar götürüyordu. Yerleşik köy yaşamı henüz gelişmemişken, sık sık yapılan bir şey olan göç sırasında çadırları ya da kulübeleri söküp daha sonra yeniden kuranlar yine kadınlardı. Bir yerleşme ya da kamp bölgesinden bir başkasına göçülürken bebeklerinin yanı sıra yüklerini de taşıyanlar kadınlardı. Günlük yaşamda da odun, su, yiyecek ve diğer ihtiyaç maddeleri gibi ağır yükleri yine kadınlar taşırdı. Bugün bile Chappell ve Coe'nun işaret ettiği gibi Tierra del Fuego'daki Ona kabilelerinde kamp yeri değiştirilirken kadınlar 50 kilonun üzerinde yükler taşırlar. Routledge'lerin yazdığına göre Doğu Afrika'da yaşayan Akikuyu erkekleri 20 ila 30 kilodan ağır yükleri kaldıramazken Akikuyu kadınları 50 kiloyu rahatlıkla kaldırabiliyorlardı. Bir erkek bu çok ağır bir yüktür, erkeğin değil kadının taşıyabileceği bir yüktür derse yalnızca bir gerçeği dile getirmiş olur. W. Scoresby ve Catherine Routledge With a Prehistoric People. Bir tarih öncesi halkı arasında. Kadınların işinin bu yanıyla ilgili olarak Mason şunları yazıyor. Kadınların sırtından otomobile ve heybetli gemiye uzanan yolda, soyumuzu tüm dünyayı keşfe ve işlemeye ilk yönelten sanatların o en büyüğünün tarihi yatar. Gemi yapan marangozun teknesinin provasına bir kadın başı oymasına şaşmıyorum. Op.cit. Bütün bu yoğun emek faaliyeti ilkel kadınların bizim bugünkü anlayışlarımıza göre ezildikleri, sömürüldükleri ve eziyet gördükleri anlamına mı gelir? Hiç değil. Gerçek bunun tam tersidir. Bu konuda Britt Walt şunları yazıyor. Yabanıl toplumlarda kadınların ezildiklerine ilişkin hayal ürünü düşünceye yol açan, kısmen uygar erkeğin gönül rahatlığıdır. Kısmen de kadınların çok çalışıyor olmaları gerçeğidir. Kadınların yorucu bir çalışma içinde oldukları görülünce, köle ve ezilen konumda olduklarına hükmedilmiştir. Bundan daha derin bir yanılgı olamaz. İlkel kadın emeğine rağmen değil, emeğinden ötürü bağımsızdır. Genelde kadınların en bağımsız ve etkilerinin de en büyük olduğu toplumlar, kadınların en çok çalıştığı toplumlardır. Kadınların boş oturduğu ve işlerinde köleler tarafından yapıldığı toplumlardaysa, kadınlar kural olarak neredeyse birer cinsel köledirler. İlkel toplumda gönüllü olmayan hiçbir emek türü yoktur. Ve kadınların herhangi bir keyfi buyruğa boyun eğerek yaptıkları hiçbir çalışma yoktur. Zulu kadınlarından bahisle bir misyoner şöyle yazıyor. Kadınların işte ve çalışmadaki mutlu görünümlerini, neşelerini ve sohbetlerini, kıkırdamalarını ve şarkılarını görenler, onları bizim çalışan kadınlarımızın tavırlarıyla karşılaştırsınlar. Op.cit. İnsanın kanını sıkan çalışma değil, sömürüye ve zora dayanan çalışmadır. Kadınlar emek faaliyetlerine başladıklarında herhangi bir öğretmenleri yoktu. Her şeyi zor yoldan, kendi cesaretleri ve inatçı çabalarıyla öğrenmek zorundaydılar. Bazı ilk ipuçlarını muhtemelen doğanın kendisinden aldılar. Mason şöyle yazıyor. Kadınların öğretmenleri örümcekler, yuva yapan, yiyecek depolayan, arı ve karınca gibi toprağı eşeleyen hayvanlardı. Bu yaratıkların ahmak kadınlara nasıl çalışılacağını öğretmek için okullar kurduklarını söylüyor değiliz. Demek istediğimiz kadınların işlek zekasının bu kaynaklardan gelen ipuçlarına karşı duyarlı olduğuydu. Sanayileşmenin son derece önemli olduğu dönemde kadın üzerine düşeni büyük bir sabırla ve bilhakkın yerine getirmiştir. İnsanlık çağının ilk başlangıcında kadın kendi yükümlülüklerinin sınırlarını belirlemiş ve bunlara aksatmadan bağlı kalmıştır. Op.cit. İlk ortaklaşma. Ama kadınlar çalışmaya böylesine alçak gönüllü bir tarzda başladıklarından, birçok tarihçi kadınların yaptıkları işleri sırf ev zanaatları ya da el sanatları olarak tanıtmışlardır. Ancak gerçek şudur ki, makineler ortaya çıkmadan önce el zanaatlarından başkaca zanaat da yoktu. Kentlerde ve şehirlerde belli işlerde uzmanlaşmış fabrikalar gelişinceye kadar, içinde hane halkının yer aldığı, evden başka da fabrika yoktu. Bu hane halkları ve onların yaptıkları el sanatları olmadan ne Orta Çağ'ın büyük loncaları, ne de gerçekten de makineleşmiş ve sanayileşmiş modern dünya ortaya çıkabilirdi. Kadınlar emek faaliyetlerine başladıklarında insanoğlunu hayvanlar aleminden çekip çıkardılar. Onlar insanlığı maymunsu durumundan yükseltmenin başlıca kaldıracı olan sanayinin ve emeğin başlatıcısıydılar ve onların emek faaliyetleriyle atbaşı biçimde de konuşma ortaya çıktı. Engels'in işaret ettiği gibi, emeğin gelişmesi karşılıklı dayanışma ve ortak faaliyet vakalarını çoğaltarak toplum fertlerinin birbirine daha çok yaklaşıp bir arada olmasına kaçınılmaz biçimde katkıda bulundu. Dilin emekten ve emek süreci içinde doğduğu tek doğru yaklaşımdır. Önce emek gelir, ondan sonra ve onunla yan yana olarak da sözlü konuşma. Maymundan insana geçişte emeğin rolü. Erkekler de kuşkusuz örgütlü avla bağlantılı olarak bir konuşma geliştirmişlerse de, dildeki belirleyici gelişme kadınların emek faaliyetinden çıkmıştır. Mason'ın yazdığı gibi, zihinleri her gün ve gün boyu yapacakları bir dizi işle meşgul olan kadınların, bu işlerin dilini de yaratmış ve saptamış oldukları kabul edilmelidir. Bir yakınına yazdığı mektupta Dr. Brinton, çoğu ilkel dillerde kadınlara özgü bir dizi ifadenin bulunmasının yanı sıra, çeşitli yerlerde de kadınların erkeklerinkinden büsbütün farklı bir dil konuştuğunun görüldüğünü anlatır. Yabanıl erkekler avlanırken ya da balık tutarken bir başlarına kalırlar ve sessiz durmak zorundadırlar. Dolayısıyla az konuşurlar ama kadınlar bir aradadırlar ve bütün gün çene çalarlar. Kültür merkezleri dışında günümüzde de en zengin sözcük dağarcığını en iyi konuşan ve mektup yazanları kadınlar arasında buluruz. Op.cit. Emeğin ve konuşmanın her şeyden önce ve her şeyin üzerinde temsil ettiği şey, insan ortaklaşmasının doğuşuydu. Hayvanlar doğa yasalarınca birbirleriyle bireysel rekabet içinde kalmaya zorlanırlar. Ama kadınlar emek yoluyla, doğadaki ilişkileri değiştirerek yeni bir ilişki, emek işbirliğine dayalı insan ilişkilerini getirdiler. İlkel hane halkı tüm topluluktu. Bireyciliğin yerine varoluş tarzı toplumsal kolektiflikti. Bu konuda Gordon Childe şunları yazıyor. Neolitik dönem zanaatları birer ev sanayi olarak sunulmuştur. Ne var ki zanaat gelenekleri bireysel değil, kolektif geleneklerdir. Bütün topluluk üyelerinin deneyimi ve zekası devamlı olarak bir araya toplanır. Örnekleri ve usulleriyle atalardan devralınır. Kız çocuğu gömlek yapan annesine yardım eder. Onu yakından izler, taklit eder ve ağzından çıkan sözlü direktifleri, uyarıları ve öğütleri dinler. Neolitik dönemin uygulamalı bilimleri bizim bugün çıraklık sistemi diyeceğimiz bir yolla aktarılıyordu. Çağdaş bir Afrika köyünde ev kadını çömleklerini hazırlamak ve pişirmek için köşesine çekilmez. Köyün bütün kadınları birlikte çalışır. Çene çalar, görüş alışverişinde bulunurlar. Hatta birbirlerine yardım ederler. Uğraşları kamusaldır ve kuralları da komünal deneyimin sonuçlarından çıkmıştır. Ve ortaklaşa çalışma olmasa, bir bütün olarak Neolitik ekonomide var olamazdı. Kendini yaratan insan. Öyle ki kadınların emeğinin en yüksek başarısı ilk büyük insan birliğinin kurulması ve pekiştirilmesidir. Hayvan bireyciliğinin yerine kolektif yaşamı ve emeği geçirerek kadınlar, insan toplumuyla hayvanlar alemi arasına aşılmaz bir uçurum açtılar. Onlar insanoğlunun ilk büyük zaferini, hayvanın insanlaştırılması ve toplumsallaştırılması kazandılar. Bu büyük iş sayesindedir ki kadınlar, ilk işçi ve çiftçiler, ilk bilim adamları, doktorlar, mimarlar, mühendisler, ilk öğretmen ve eğiticiler, hemşireler, sanatçılar, tarihçiler ve toplumsal ve kültürel mirasın aktarıcıları haline geldiler. Çekip çevirdikleri haneler düpedüz birer kolektif mutfak ve dikiş odası değildi. Bunlar aynı zamanda birer ilk fabrika, bilimsel laboratuvar, tıp merkezi, okul ve sosyal faaliyet merkeziydi. Analık işlevlerinden ileri gelen kadınların gücü ve saygınlığı, onların toplumsal bakımdan yararlı emek faaliyetlerinin yücelikleriyle doruğuna ulaştı. Erkeklerin kurtuluşu. Avcılık kaçınılmaz bir tam günlük uğraşı olduğu sürece erkekleri geri bir konuma itiyordu. Av seferleri erkekleri uzun sürelerle topluluk merkezinden uzaklaştırıyor ve daha yüksek emek biçimlerine katılmaktan alıkoyuyordu. Tarımın kadınlar tarafından keşfi ve sığır ve öteki büyük hayvanları kadınların evcilleştirmesi, erkeklerin avcılık yaşamından kurtuluşunu getirdi. Böylece avcılık bir spora indirgendi ve erkekler topluluğun sanayi ve kültürel yaşamında eğitim ve öğretim görebilmek üzere özgürleştiler. Yiyecek kaynaklarının artmasıyla nüfus arttı. Göçebe kamp yerleri yerleşik köy merkezlerine taşındı. Daha sonra da kentlere ve şehirlere dönüştü. Kurtuluşlarının ilk döneminde erkeklerin işi kadınlarınkine kıyasla pek tabii ve kalifiye olmayan emekti. Çalı çırpı topluyor ve toprağı kadınların işleyeceği duruma getiriyorlardı. Ağaçları deviriyor ve yapım işleri için kereste sağlıyorlardı. Daha sonra ise yapım işini ve sürünün bakımı, yetiştirilmesi işini üstlenmeye başladılar. Ama kadınların aksine erkekler işin elifbasından başlamak zorunda değillerdi. Kısa sürede kadınların ustalık isteyen bütün zanaatlarını öğrenmekle kalmadılar, aynı zamanda alet, teçhizat ve teknoloji yönünden de büyük gelişmeler kaydettiler. Bir dizi yeni keşif ve buluşlar yaptılar. Sabanın keşfi ve evcilleştirilmiş hayvanların kullanılmasıyla tarım büyük bir atılım kaydetti. Tarihsel yaklaşımla kısa bir an içinde ve erkeklerin avcılığa bağımlılıktan kurtuluşunun ürünü olarak cinsler arasındaki iş bölümü bir gerçeklik haline geldi. Erkekler ve kadınlar el ele yiyecek ve ürünleri daha da bollaştırdılar ve ilk yerleşik köyleri güçlendirdiler. Ama kadınların ortaya çıkardığı tarım devrimi yiyecek toplayıcılığı ve yiyecek üreticiliği dönemleri arasındaki sınır çizgisini belirler. Bundan başka yabanıllık ve uygarlık arasındaki sınır çizgisini belirler. Dahası yeni bir toplumsal sistemin ortaya çıkışını ve cinslerin iktisadi ve toplumsal önderlikteki rollerinin yer değiştirmesini belirler. Artan nüfusa yetecek yiyecek bolluğuyla başlayan yeni koşullar, yeni üretici güçleri ve onunla birlikte yeni üretim ilişkilerini getirdi. Cinsler arasındaki eski iş bölümünün yerine bir dizi yeni toplumsal iş bölümü geçti. Tarımsal emek kentsel sanayi emekten, kalifiye emek kalifiye olmayan emekten ayrılmaya başladı. Ve kadın emeği giderek yerini erkeğinkine bıraktı. Örneğin çömlekçi çarkıyla erkek uzmanlar çömlek yapımını kadınların elinden aldı. Çıldın yazdığı gibi, etnografya çömlekçi çarkını kullanan çömlekçilerin normalde artık kadınlar değil, erkek uzmanlar olduğunu göstermektedir. Kadınlar içinse çömlek yapımı yemek pişirme ve iplik eğirme gibi sadece bir ailevi görevdir. Tarihte neler oldu? Erkekler kadınların buluşu olan tandırları ve fırınları devralarak